İyi akşamlar değerli A9 izleyenleri. Yine bugün bir Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Değerli kardeşlerimle birlikte hep beraber bugün unutulmaması gereken konulardan bahsedeceğiz. Bunların neler olduğunu insan tabii pek düşünmediği için, gün içinde neleri yani öncelik sırasına koyduğu için dünya hayatına dalan insan bunları göz ardı ediyor. Oysa asıl gerekli şey, yani unutulmaması gereken konular kendisinin nasıl yoktan yaratıldığı, değil mi? Bu konuların tek tek, yani kim yarattı, neden burada olduğu, dünya hayatının ne anlamda bu kadar muhteşem komplekslikteki yapıların neden kendisinin yaşaması için gereken tüm şartlar neden hep ayakta tutuluyor ve kendisinin kontrolünde değil. Bunları unutmaması gerekiyor. Ve unutulmaması gereken konuyla ilgili Sayın Hocamızın, Sayın Adnan Öktem'in Sakın Unutmayın diye bir kitabı var. Oradaki başlıkları bugün inceleyeceğiz ve bu başlıklardaki detayları göreceğiz. Ben bu başlıkları önce saymak istiyorum. İnsan gerçekten neleri unutulmaması, neyi unutmamamız lazım? Gerçekten derin tefekkür gerekiyor bu. Ve bu neyin unutulup neyin unutulmayacağı Kur'an'a göre, yani Allah'ın kitabına göre, Allah'ın bize hatırlattığı ayetlere göre buna bakmamız gerekiyor. Yüce Rabbimiz bakın şunları unutmamamızı istiyor. Yani genel Kur'an'a baktığımızda tek ilahın Allah olduğunu unutmamamızı istiyor. Yol göstericimizin Kur'an olduğunu unutmamamızı istiyor. Yaşanılan her anın kaderde olduğunu unutmamamızı istiyor. Bizi saptırmak için var gücüyle çabalayan şeytanın varlığını unutmamamızı istiyor. Dünyanın geçici bir imtihan yeri olduğunu unutmamamızı istiyor. Bunu hatırlatıyor. Her an ölebileceğimizi hatırlatıyor. Bunu unutmamamızı istiyor. Kıyametin ve hesap gününün mutlaka gerçekleşeceğini unutmamamızı istiyor Allah. İnkarcıların azap mekanının cehennem olduğunu ve bunu unutmamamızı söylüyor. Allah'a dua etmeyi unutmamamızı bildiriyor. Mükafat yurdu cennete yalnızca salih Müslümanların, salih müminlerin gideceklerini bize hatırlatıyor ve unutmamamızı istiyor. Allah'a karşı daima samimi ve dürüst olmamızı unutmamamızı istiyor. Hatalarımızdan dolayı bir an evvel tevbe edip bağışlanma dilemeyi unutmamamızı istiyor. Çünkü burada neden? Allah öğüt alabileceğin kişinin öğüt alacağı kadar süre vermedik mi diyecek Yüce Rabbimiz. Onun için bunu unutmamak gerekiyor. Hatırlatma ancak Allah'tan korkanlara fayda vereceğini unutmamamızı istiyor. Bunların hepsi çok önemli ve tüm canlıları ve tüm kainatı Allah'ın yarattığını ve her anda Allah'ın ayakta tuttuğunu unutmamamızı istiyor. Şimdi bunları tek tek başlık altında hep beraber inceleyelim istersen. İstersen Can sen de başlayalım. İnşallah. Sen yol göstericimizin Kur'an olduğunu unutmamamızı istiyor Allah.
Yol göstericimizin Kur'an olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu dünyaya bir amaç için geldik. Allah'ın emirlerine, Allah rızası için yaşayarak, Allah'ın istek ve arzuları altında hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ve yaşamımızı tamamen Allah rızası için, her şeyimize oturduğumuz, kalktığımız, yediğimiz, içtiğimiz, harcadığımız paraya da kadar Allah rızası için yaşamamız gerekiyor. Allah bizi bu hayatta bunları istiyor Allah bizden. Ben bir ayet okumak istiyorum. Kolumu şeytanın Allah'a sınırım. Elif Lamra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıktan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. İbrahim Suresi 1. Kur'an Allah tarafından gönderilmiş hak kitaptır. Evet. Allah'ın birliğini, Kur'an'ın yol göstericisi olduğunu, bu dünyadaki amacımızı anlatmaktadır. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde de şöyle bildirir. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız diyor. Yani insanın bir doğru yolu var. Bu doğru yoldan asla sapıtmamamız gerektiğini bildiriyor. Neden böyle bir şey söylüyor? Eğer Kur'an'ı sürekli okursak, Allah'ın istediği şekilde yaşarsak bu o yoldan sapmayız. Yani doğru yolda oluruz. Gerçekten inanan, Allah korkusuyla yaşanan bir mümin her zaman Allah'ın kitabına, kurallarına ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine uyarak bu şekilde samimi bir mümin olarak hayatına devam eder. Hazreti Ayşe annemize peygamberimizin sünnetinin neler olduğunu sormuşlar. O da Kur'an-ı Kerim'dir demiş. Allah hoşnut olacağı ahlakı Kur'an'da tarif etmiştir inşallah. Bu nedenle insan Kur'an'ı yaşamakla ve hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. Bu nedenle tüm davranışlarımızın, düşünce yapımızın, aldığımız kararların, yani tam yaşam şeklimizin sadece Kur'an'a uygun şekilde olduğunu unutmamamız lazım. Yani bir adete, geleneğe göre değil, sadece Kur'an'a göre, Kur'an'a uymamız lazım ve Allah'ın istediği şekilde hayatımızı geçirmemiz lazım inşallah.
Bunlarla ilgili mesela Kur'an mucizeleri indiriyor ki Allah Kur'an'dan şüphe etmeyelim diye. Değil mi? Oradaki Kur'an'da besledilen 1400 önce indirilmiş ayetler ve deliller 1400 sene sonra anca bulunuyor bilim tarafından.
Evet.
Onlardan birinden bahsedecektin sen zaten.
Evet, evet. Ben parmak izinden bahsedeceğim. Çok büyük bir mucize bu. Mesela şu anki dünyada yaşayan bütün insanların ve tarih boyunca geçmişte yaşayan bütün insanların her birinin parmak izleri farklıdır. Bununla ilgili bir ayet var. Onu okumak istiyorum. İnsan onun kemiklerini bizim kolum şeytan Allah'a sanırım. İnsan onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını daha ilerleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Ayette parmak uçlarının vurgulanması son derece bir hikmettir.
Evet.
Bir bebeği düşünelim. Tek yumurta ikizi bebek. Aynı DNA'lara sahip olmasına rağmen ikisinde ayrı parmak izleri mevcuttur ikisinde de. Parmak izleri doğumdan önce düzenleniyor. O üstündeki izler, şekiller doğumdan önce hemen düzenleniyor. Allah burada belirtmek istediği hani bir kemiği bile yapıyorum. Hani her insana yaratıldıktan sonra tekrar yaratma gücüne sahiptir Allah öldükten sonra. Tekrar yarattığımda tekrar size o aynı parmak izini veririm diyor. Evet. Burada da Allah'ın hikmetini anlamış oluyoruz. Mesela 19. yüzyılın başlarında bu parmak izi keşfedildi ve şu an her insan için bir kimlik kartı olarak kullanılıyor bu parmak izi.
Evet.
Pasaport işlemlerinde, vize işlemlerinde her şeyde kullanıyoruz parmak izini. Herkesin kendisine özel bir parmak izi var. 19. yüzyılın başlarında İngiltere'de bir polis teşkilatı keşfediyor. Ama var olan bir şeyi keşfediyor sonuçta inşallah.
Bu 1400 sene önce haber.
1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de Allah Peygamber Efendimiz vesilesiyle bizlere göndermiş bu ayeti inşallah.
İnşallah.
Bu bilgiyi.
Tabii parmak izi, mesela göz çok daha kompleks. Allah göze dikkat çekmiyor. İşte kulak çok kompleks değil mi? Kulağı başı evet. Diyebilirdi, beyin denebilirdi. Parmak ucu diyor değil mi? Parmak ucu herhangi bir yeri vücudun gibi. Kolu daha büyük, evet. Daha ona dikkat çekilmiyor. Hı hı. Parmak ucu çok manidar tabii yani orada. Hatta tek yumurta ikizlerinin bile parmak izi farklı. Bakın bu çok önemli.
Evet, aynı DNA'lara sahip onların.
Aynı DNA'ya sahip. Yüzündeki ben bile aynı çıkıyor çoğu zaman yani böyle. Hı. Bütün özellikleri aynı. Boyu aynı oluyor. Tipi tamamen aynı oluyor. Kaşı, göz rengi, her şeyi. Evet. Parmak izi farklı. Demek ki parmak izin DNA ile alakası yok o zaman.
Evet, maşallah.
Allah orada ilmiyle özel bir durum yaratıyor. Yani bir küçük santimetre karelik bir yerde işte kaç milyar insan yaşadıysa bugüne kadar
hepsininki
farklı. Bundan sonra doğacak olanlar da farklı. Tıpkı kar taneleri gibi. Her düşen kar tanesi de farklı ve aldığın oranla iniyor. Ve hepsi birbirinden farklı. Katrilyonlarcası. Allah'ın sanatı sonsuz inşallah.
Maşallah. Ben de ilk madde hakkında konuşmak istiyorum. Tek ilahın Allah olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi gün içinde herkes zaten kendini nefsinden biliyor. Gerçekten birçok olayda bu madde unutulabiliyor Allah korusun. Şimdi detaylandırmak lazım biraz. Tabii ki hani başkasına direkt ilah olarak değil mi? Eski dönemlerde hani nasıl heykellere tapıyorlar, put ediniyorlar. Öyle değil. Ama karşında gördüğün bir olayla karşılaştığında onun Allah'ın yarattığını, Allah'ın kavradığını, Allah'ın gücü kuvvetinde dahil olduğunu da unutmamak gerekiyor. Mesela şimdi bugün de sevgililer günü malumunuz. Kız arkadaşı oluyor değil mi? Veya erkek arkadaşı oluyor. O güzelliği Allah'tan bağımsız zannediyor. Şimdi o çok büyük yanlış ve bu maddenin unutulması sonucunda olan bir durum. Yani tek ilah Allah, o güzellikte Allah'ın tecellisi. Değil mi? O yakışıklılık da Allah'ın tecellisi. Ve sen bunu unuttuğun anda işte Allah'ın, tek ilahın Allah olduğunu unutmuş oluyorsun. Yani şu falanca yakışıklı diyorsun. Ya da falanca güzel dediğinde orada Allah'ın tecellisi olduğunu, Allah'ın değil mi? Tek ilahın Allah olduğunu unutmuş oluyorsun. Bu
evet.
Çok sık karşılaşılan bir durum.
Doğru.
Ve insanın gün içinde sıklıkla unuttuğu bir durum olabilir. Yine aynı zamanda bir zenginlik gördüğünde veya bir fakirlik gördüğünde onu da Allah'tan bağımsız bir durum olarak görmek çok yanlış. Tabii. Hepsi Allah'ın kontrolünde. Hepsinin sahibi Allah.
Tabii.
Bütün güzelliğin, bütün malın, bütün bilginin, değil mi? Bir insan güzel bir konuşma yaparken yine onun sahibi Allah. Allah'ın kaderde nutku verip konuşturduğunu bilmesi lazım insanın. Onun da sahibi Allah. Her gördüğü görüntünün sahibi Allah.
İnşallah.
Tek ilah Allah. Bunu unutmamak lazım. Bunu unuttuğunda insanlar o zaman ardı arkası kesilmeyen bir sıkıntı ve bereketsizlik oluyor. İşte kız arkadaşını ilah edinmiş oluyor. Çünkü güzelliği kendisini ondan zannediyor güzellik. Bu sefer hocamız daha önce yayında anlatmıştı. Sürekli
onu kaybetmekten korkuyor. Onu mutlu etmeye çalışıyor. Onu ilah ediniyor. Evet. Yani Allah'ı razı etmeyi bırakıyor haşa. Allah korusun. Onu razı etmeye çalışıyor. O da mümkün olmaz zaten. Evet. Evet. Çünkü sen öyle bir amaçla yola çıkarsan Allah karşında senden hiç hoşlanmayan, senden nefret eden bir görüntü yaratır. Ve onu hiçbir zaman elde edemezsin. Dünya şartlarında Allah bunu gösteriyor.
Tabii her an Allah'a muhtaçsın yani. Evet. İnsan zaten yoktan yaratılma, yani bu anlattığım konu esasında en hayati konu. Evet. Yani bütün olayı Allah'tan başka varlık olmadığını bilmek, bilimsel olarak da bunu bilmek. Evet. O zaman sen şirkten, şeyden, dünyaya, yani her an, her saniye Allah'a muhtaç olduğunu bildiğin bir durum oluşuyor. Çünkü yoktan yaratılan bir varlık her an yaratıcısı tarafından yaratılmak zorunda ki evet. varlığı olabilsin. Yoksa varlığı olmaz insanın. Evet. Yani sıfırdan sen bir kukla yaptığında sen o kuklanın kolunu kaldırmadan kaldıramıyorsan sen de yoktan yaratıldığın için sen de Allah'ın dilemesiyle ancak hareket edebiliyorsun. Allah dilemediği için sizler dileyemezsiniz evet. diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bunun da net olarak tecellisini zaten bilim olarak da görüyoruz inşallah.
Dünya hayatı bir imtihan yeri olduğu için insan bazı acizliklerle beraber yaratılmış. Aslında unutmak da bu acizliklerden bir tanesi. Evet. Dünya hayatındaki bizim imtihanımız bu unutmaya karşı İrade kullanıp, akıl kullanıp hatırlayan olabilmek. Allah bizden bunu istiyor. Bir başka acizliğimiz de yanılmak. İnsan hata yapabiliyor, yanılabiliyor. Ama tüm bunlara karşı Allah bize vicdan sistemini bizim için yaratmış. Ve vicdanımız bize sürekli olarak doğruyu ilham ediyor, doğruyu söylüyor. Böylelikle biz yanıldığımız, hata yaptığımız bir şeyde de hata yaptığımızı anlayabiliyoruz. Veya unuttuğumuz bir şeyi Allah bize hatırlatıyor çeşitli vesilelerle. İnşallah. Ki ayette Yüce Rabbimiz buyuruyor, müminlerin duası var. Rabbim unuttuklarımızdan ve yanıldıklarımızdan evet. dolayı bizi sorumlu tutma. Evet. Demek ki olacak yani dünya hayatında insan kimi zaman unutabilir de yanılabilir de. Önemli olan işte samimi insanın farkı burada ortaya çıkıyor. Hatırladığında hemen Allah'a yönelmesi. Yanıldığında hemen tövbe edip bağışlanma dilemesi. Şimdi ben de bu konuya değineceğim. İnsan hata yapabilir, yanlış bir eylemde bulunabilir, Allah'ın beğenmeyeceği, razı olmayacağı bir tavır sergileyebilir. Ama Allah tövbe iyi bizim için mümkün kılmış ve samimi olan her tövbeyi kabul edeceğini buyuruyor Allah. Tabi burada tek bir detay var. Allah'ın ayırdığı, kabulünü üzerine aldığı şey diyor çünkü Allah'ın. Cehalet sonucu kötülük işleyen ve sonra ardından hemencecik tövbe edenin gidiyor. Ama Allah'ın ayrı tuttuğu tövbe şu, o da kendisine ölüm gelip de son anda ben tövbe ettim diyenin tövbesini Allah kabul etmem diyor. Ama bunun dışındaki her türlü samimi tövbe kabul evet. edilebilir. Böyle bir bilgi var Kur'an'da. Bunu her okuyan görebilir. Ama şeytan bu konuyu da farklı şekilde insanlara yaklaşarak bu güzellikten, bu şeyden de mahrum bırakmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Diyor ki ya sen bunca yaşına kadar işte şu kötülükleri işledin. Şu hatayı sürekli olarak yaptın. Artık bu noktadan sonra senin geri dönüşün yok telkinini veriyor sana. Halbuki bu bir yanılgı. Böyle bir bilgi yok Kur'an'da. İnsan olabilir. Şu dakikaya kadar, ömrünün 50. senesine kadar, 60. senesine kadar o hatayı, o yanlışlığı yapmış olabilir. Evet. Eğer samimi olarak ondan dönerse Allah tövbeyi kabul edeceğini söylüyor. Demek ki şeytanın bu telkinine kalmamak gerekiyor.
Evet, inşallah.
Ama tabii ki samimiyetle dönmek çok önemli ve ısrarcı olmamak o hatada.
Tabii.
Olabilir insan... Cehalet sonucu zaten. Kötülük genelde cehalet sonucu işleniyor. Bugün
evet.
yeryüzündeki çatışmaların, savaşların, acıların, insanların birbirlerine çektirdikleri acıların arka planında hep cehalet var. Kur'an'ı gerçekten bilmemek var. Kur'an yerine yanlış yol gösterici, yanlış rehberler edinmek var. Örneğin Darwinizm öğreniyor kişi. Darwinizmle yaşantısını şekillendiriyor. Böyle mantıklar geliştiriyor. Halbuki bu bir yanlışlık, bu bir cehalet. Kişi bunun yanlış olduğunu öğrendiği andan itibaren bu yanlışından dönerek Kur'an'ı bir bakış açısı geliştirerek olaylara yaklaşabilir. Ki Müslüman olduğunu söyleyip yine cehalet sonucu kötülük işleyen insanlar da olduğunu görüyoruz biz şu dönemde özellikle. Bu insanlar da Kur'an'ı doğru şekilde bilmediklerinden, uydurma hadislere göre hareket ettiklerinden dolayı bu yanlışlıkları, kötülükleri yapıyorlar, bu zulümleri işliyorlar. Bu noktada da yine şuraya geliyoruz. Bu insanların cahilliklerinden vazgeçirilmesi, yani onların bilgilendirilmesiyle o insanları biz kazanabiliyoruz.
İnşallah.
Dolayısıyla Allah'ın tövbeleri kabul edici olduğunun hatırlanması çok önemli ve bu tövbenin ertelenmemesi çok önemli.
Evet.
İnsan vicdanen biliyor değil mi? Kötülük yapmışsa, bir hata işlemişse, Allah'ın beğenmeyeceği bir tavır sergilemişse insan bunu bilir.
Evet.
Vicdanı söyler. O zaman insan bunu ertelemeyecek. ya ben işte tamam tövbe edeceğim ama dur bakalım demeyecek. Her an ölüm gelebilir. Ölüm geldiğinde artık bir daha tövbe etme imkanı yok. Evet. Allah o tövbeyi kabul etmeyeceğini söylüyor. Evet. O pişmanlığın bir anlamı yok. O yüzden ertelemek çok yanlış. Ertelemekten insan kaçınacak. Vicdanını dinleyecek. İrade kullanacak. Akıl kullanacak. Ve samimiyetle tövbe edip doğruyu öğrendik diye andan itibaren doğruyu uygulamaya başlayacak. Allah'ın da her tövbeyi kabul ettiğini ölüm anı hariç aklından çıkarmayacak ve bunu ertelemeyecek inşallah.
İnşallah. İnşallah. Yani Allah ayetlerinde dünya hayatının niçin yarattığını bize bildiriyor. Yani dünya hayatını sadece imtihan için, denememiz için, kimin iyi kimin kötü amelde bulunduklarını belirlemek için yarattığını bize bildiriyor. Evet. Yani bu dünyayı amaç edinmememiz gerekiyor. Baktığımızda mesela inkar edenler, iman etmeyenler işte ölümden sonra yok olacağını düşünüyor. O yüzden dünya hayatının mümkün olduğunca her şeyi sıkıştırmaya çalışıyor. Her an hemen her şeyi işte yaşayayım. O yüzden dünya hayatı için çalışıyor. Her şeyi, her yaptığını bu dünya hayatı için yapıyor. Olabildiğince güzel bir hayat yaşayayım diye. O zaman ne olmuş oluyor? Ahirete gittiğinde eli boş dönmüş oluyor. Çünkü neden? Dünya hayatı için yapıyor. Ama aklını kullanan insan bu mükemmelliği, bu olağanüstülüğü fark edip yaratıcının olduğunu fark eder ve bu dünyanın sadece geçici bir imtihan yeri. Yani buradan sadece kısa bir süre kalıp ahirete döneceğiz ve burada biz dünya hayatı için değil, mesela Erdem'in de bahsettiği gibi bazı kişileri put edip sadece onun için, onun başkasının rızası için yaşamayacaksın. Allah'ın rızasını düşünerek yaşadığımızda o zaman karşılığını alabiliyoruz. Yani karşılığını ahirette alabiliyoruz. İşte Allah'ın rızasını umabiliriz o zaman. Cenneti umabiliriz. Allah ayetinde Ankebut suresinin 64. ayetinde bu dünya hayatı, şeytandan Allah'a sınırım, bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurdu ise asıl hayat odur. Bir bilselerdi. Yani asıl hayatın orada olacağını bize bildiriyor. Burası sadece geçici bir imtihan yeri ve burada işte kötülük mesela öfke olarak yaratıyor. Nefiste öfke olabiliyor. Çeşitli kötü ahlak özellikleri olabiliyor. Onlardan arınmamız için bir süre veriyor Allah bize. Orada kendimizi geliştirip Kur'an okuyup inşallah Allah'ın istediği şekilde nasıl yaşamamız gerektiğini öğrendiğimizde baktığımızda Orada çeşitli belalar veriyor, hastalıklar veriyor. O imtihanlarla insan güzelleşiyor. Yani insan Allah'ın istediği ahlaka yakınlaşabiliyor. Eğer Allah'ın dediğini uygulamaya çalışsa samimi bir şekilde, mesela tevbe de onlardan bir tanesi. Bir hata yaptığında mesela yapabilir. Sonuçta kaderinde o hata yapılmıştır. Allah özel olarak yaratır kaderinde. Samimi olarak sen tövbe edersin. O zaman Allah'ın hoşuna giden bir hoşuna gitmiş olur. Yani Allah'ın rızasına uygun olmuş olur o ahlak. Ve böylelikle ecir almış olursun. Yani Allah'ın rızasına uygun ecir toplamış olursun. Diğer türlü hata yaptım, ben yaptım diyerek kendine putluk verirsen ve işte ne bileyim çeşitli işte hüzünlenebilir veya işte çeşitli şirke girersen o zaman uygun olmayan bir tavır olmuş olur. Sürekli hep unutmamak gerekiyor ki her gerçekleşen olay Allah istediği için, Allah kaderde o şekilde yarattığı için oluyor. Ve yapması gereken sürekli samimi olarak daha iyi olmaya gayret göstermek. İnşallah. Ve sonunda da bu geçici dünya hayatının, yani bu dünya hayatının geçici olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet. Yani çok önemli bir konu. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Mesela sürekli yakışıklı mesela artmasıyla sanki sürekli artacakmış gibi düşünüyor ama Allah özel olarak yaşlılık yaratıyor mesela. Yani her güzel insan sonunda yaşlandıkça işte bedeni fonksiyonları da mesela azalıyor. Daha az spor yapabiliyor mesela belli bir yaştan sonra. Evet. İşte saçları beyazlıyor vesaire. Çeşitli hastalıklar mesela veriyor. Allah mesela bir veya iki kere belaya çarptırırım diyor ki Allah'ı değil mi bir düşünsün yani tekrar hatırlatsın mesela unutmuş olabiliyor Allah korusun. Tekrar kendine yöneltmek için orada bir hayır olmuş oluyor. O nimet olmuş oluyor. Hep bir belaya çarptığında o yüzden düşünmesi gerekiyor. Ne yanlış yaptım, ne daha iyi yapabilirim. Onu da en iyi şekilde nasıl biz anlayabiliriz, neyi daha yapabileceğimizi? Kur'an'dan yine. Çünkü Allah Kur'an'da her şeyi açıkladığını bize bildiriyor. Nasıl yaşamamız gerektiğini, Allah'ın rızasının en çoğu neye uygun. Hepsini Kur'an'da detaylı bir şekilde açıklıyor. O yüzden de Kur'an'ı incelediğimizde, Kur'an'a baktığımızda en iyi şekilde bu geçici dünya hayatını yaşayıp inşallah Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürebiliriz.
Aslında şu konuştuklarımızın hepsinin temelinde Allah'ı hatırlamak var. Evet. Allah'ı hatırlayan insan tüm bu başlıkları hatırlıyor.
Tabii inşallah.
Allah'ı unuttuğu anda kaderi de unutuyor, ahireti de unutuyor, şeytanın varlığını unutuyor.
Evet.
Hepsinin başında Allah'ı bilmek, hatırlamak geliyor inşallah.
Evet inşallah.
Bir de insanlara sürekli Allah ömürleri boyunca dünya hayatında belirli bir sürede öğüt alabilecekleri kadar vakit tanıyor. Ondan bahsedeceğim. İnsanlar bu öğütleri alırlarsa çok güzel. Örnek vereyim nasıl hatırlatmalarda bulunuyor. Şöyle ölümleri gösteriyor ve bize bunları fark ettiriyor. Bu fark ettirmeler sonucunda eğer müminsek, Müslümansak, sürekli Allah'ı düşünüyorsak her an ölümün gelebileceğini biz fark edebiliyoruz.
Evet.
İnşallah. Ya da fiziksel eksiklikleri görebiliyoruz. Bunların hepsi Allah tarafından, bu hatırlatmaların hepsi Allah tarafından bizim üzerimize bir bereket aslında. Çünkü her an Allah'ı anımsıyoruz o anda. O Müslüman insan, mümin insan onu anlayabiliyor inşallah.
Evet.
Ve Allah Kur'an'da sadece bu öğütlerin müminler için yararlı olacağını şöyle buyuruyor inşallah. Sen öğüt verip hatırlat, şeytandan Allah'a sığınırım. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten öğütle hatırlama müminlere yarar sağlar diyor ayette. Ve inkarcıların da nasıl kaçacağını, nasıl onu ağır geleceğini söylüyor inşallah ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa öğüt verip hatırlat. Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alır düşünür. Mutsuz, bedbaht olan orada ondan kaçınır diye buyurmuş Allah ayette. Bir de Allah bunların yanı sıra elçiler gönderiyor kitaplarla beraber insanlara Allah'ın doğru yoluna davet etmek için.
Evet.
Ve yanında da mümin Müslümanlar oluyor genelde, ya hep olarak. Ve mümin Müslümanlar hep birbirlerinin kendi Allah'ın yoluna gitmesi için yöneltmeye emredildiğini görüyoruz Kur'an'da inşallah. Ve en çok da peygamber, özellikle peygamberler bunu çok yapıyor. Etrafındaki insanları sürekli uyararak onların ateş azabından, cehennem azabından korumaya çalışırlar. Şeytandan Allah'a sığınırım ayet okuyacağım. Çok önemli bir ayet hem de. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey kitap ehli, elçilerin arası kesildiği dönemde bize müjdeci de bir uyarıcı da gelmedi demenize fırsat kalmasın diye size apaçık anlatan elçimiz geldi. Böylece müjdeci de uyarıcı da gelmiştir artık. Allah her şeye güç yettirendir. Hani hatta şu zamanda bile baktığımızda insanlar diyor, hani biz peygamber zamanında olsaydık eğer biz de onlar gibi olurduk inşallah diyorlar. Şu an bir mehdiyet zamanındayız. Alametlerin hepsi çıktı inşallah. Ve mehdiyet için çalışmalar yapılıyor. Hani mesela biz burada konuşuyoruz inşallah. Mehdi talebesi olabilmek için inşallah. Ve hiçbir şekilde de buna yönelik hareketlerde bulunmuyorlar. Allah ayette size gönderdik diyor ama gözleri şu an perde çekildiği için göremiyorlar inşallah. Bir de Allah bu ayetten şunu çıkarabiliriz. Allah bunu söylüyor. Peygamberlerin anlatımı çok etkili. Yani sürekli peygamberlerin anlatımına uymamız gerektiğini söylüyor. Hatta yani peygamberlere öyle Kur'an geliyor mesela Peygamber Efendimiz'e. O kadar etkili şekilde Allah'ı anlatıyor ki ona karşı gelecek kimse kalmıyor yani. Şeytanın Allah'ın elçiler, müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderildi. Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Allah üstün ve güçlü olandır. Hikmet ve hüküm sahibidir diye buyuruyor.
Evet.
Allah daha önceki toplulukların başına gelenlerden de öğüt almamızı istiyor inşallah. Yine bununla ilgili bir ayet okuyacağım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendinden önce gelip geçmişlerin, başlarından geçen günlerin bir benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, bekleye durun. Şüphesiz ben de sizler gibi bekleyenlerdenim de. Birlikte bekleyenlerdenim. Allah hatırlatmalar tabi Kur'an okuyan insanlar için, mümin Müslümanlar için, yani onlara yarar sağlayacağını daha önce de belirtmiştim. Allah ne yaparsak yapalım, Allah'ın muhakkak ki hesap günü gelecek. Ama mümin Müslüman tabii ki bu hatırlatmaları sürekli aklında, yani sürekli görür, şuuru sürekli açık bir vaziyette olur inşallah.
Evet.
Yani Allah'a tam bir teslimiyet üzerinde olur. Yani kendisinde bir böbürlenme, büyüklenme hissetmez. Bilir ki her anının, her dakikasının Allah tarafından kontrol edildiğini inşallah.
Evet. İnsanın kendisine hatırlatıcı aslında,
evet.
Değil mi? En büyük hatırlatıcı Kur'an.
Evet.
Şimdi konuştuğumuz konular Kur'an'da birçok ayette tekrar edilen konular. Çünkü çok önemli konular. Mesela tek ilahın Allah olduğunu unutmamaktan bahsettik. Birçok ayette Allah bahsediyor, biz hatırlatıyoruz. Dolayısıyla biz Kur'an'ı çok sık okursak, değil mi? Gün içinde insan sürekli okursa Kur'an'ı, o ayetlerle karşılaşacağı için her gün ya da her saat, her birkaç saatte bir onu hatırlamış olur. Bakın ben iki ayet okumak istiyorum. Nisa suresinin 126. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır diye bildiriyor Allah. Bakara suresi 255'te de Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür diye Allah bildiriyor. Geçen gün hocamız söylemişti. Mesela bir şirketin veya bir tarlanın, arazinin sahibi olduğunu zannediyor. Yani çok komik bir iddia bu gerçekten. Hepsi Allah'ın, Allah benim diyor. Değil mi ayette? Bütün gökler ve yer benim diyor. Hocamız o ayeti okumuştu. Göklerin ve yerin mülkü bana ait diyor Allah. Sen de onu iddia ediyorsun o ayetin karşılığında. Allah korusun. O yüzden insan onu hiçbir zaman unutmayacak. Bir kağıdın üzerinde şirket sahibi diye kendi adı yazıyorsa Allah onu görüntüde yaratıyor. Hiçbir şeyin sahibi değil. Allah hepsinin sahibi. Tek ilah Allah. Veya başka bir yerde çalışıyorsa, değil mi? Başka bir şirkette şu falanca sahibi diyor mesela. Ona karşı farklı bir işte üsluba veya diyaloğa girebiliyor. Ona saygı duyuyor. Onu düşünüyor mesela. Bak bu sahibi diyor. Evet. Bu zengin diyor falan. Şimdi o zihniyet çok tehlikeli bir zihniyet. O zihniyet seni Kur'an'dan, Allah'ın yolundan tamamen alıkoyan bir zihniyet. Mesela biraz önce değil mi, Mehdiyet için çabalamaktan bahsettin. Evet. O zihniyet sebebiyle birçok insan Mehdiyet için çabalamıyor. Mesela ben şunu kendi kulağımla duydum. Amerika, İsrail var diyor. Onlar varken izin verirler mi diyor böyle bir İslam birliğine, Türk İslam birliğine. Mesela bu tam tek ilahın Allah olduğunun unutulması. İşte bu.
Evet.
Unutunca bize mi kaldı der mesela. Nasıl olsun şu var, falanca var, şu ordu var. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır diyor Allah başka bir ayette. Orduların da sahibi Allah. Onu da unutuyor mesela. Ne bunların sebebi? Kur'an'dan uzak kalması. Evet. Kur'an'a iman etmemesi, Allah'a iman etmemesi. İman edip Kur'an okusa sürekli o ayeti görecek, okuyacak. Ve ne kadar yanlış bir düşüncede olduğunu anlayacak.
Evet inşallah. Üveyiz, ölümü yattığınız zaman yastığın altında, kalkınca da karşında biliniz. Ölüm hepimize çok yakın diyor. Yani bir gün mutlaka öleceğiz. Hani beğenmiyoruz ya toprak diyoruz ama hepimiz bir gün mutlaka o 2 metrelik toprağa gireceğiz. Şimdi burada bir gün sorguya çekileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani evet. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Çünkü şeytan insanın damarında, bedeninde kanın dolaştığı gibi dolaşır buyurmuştur Peygamber Efendimiz. İnşallah.
İnşallah. Ölümü düşünmek,
ölümü
düşünmek şu açıdan dediğin gibi yani insanın kafasında birçok insan şeytan onu da unutturuyor. Evet. Hiç bitmeyecekmiş gibi uzun gösteriyor. Ayette belirtildiği gibi. Sen 70 yaşına, 80 yaşına gelince öleceksin. Bak şimdi bunları düşünmene gerek yok. Bunları unutabilirsin değil mi? Bu saydığımız maddeleri unutabilirsin gibi. İnsanı bir gaflete sokmaya çalışıyor. Ondan kurtulmak çok önemli. Çok
oğlum malı mülk ölünce hepsi burada kalıyor. Yani üstünlük burada güzellik, zenginlik, mal değil. Üstünlük ancak takva ile de diyor Allah halinde. Evet. Yani bu dünyaya niçin geliyoruz? Biz şehit olmak için geliyoruz inşallah. Yani eğer dediğin gibi şirk koşarsan, tek ilah olduğunu Allah olduğunu unutursan o zaman işte PKK gibi örgütlerden korkabilirsin ve açıklamalardan mesela onlara göre böyle o şekilde bir açıklama bilebilirsin ama sen eğer tek ilah olduğunu, Allah olduğunu bilirsen o zaman cesur olursun, Müslüman cesur olur ve Allah rızası için orada hakkı söyler. Hiçbir şekilde değil mi orada bölünmeyi, parçalanmayı istemezdi Müslüman İslam alemin. Allah'ın emrettiği şekilde birliği ister yani tüm İslam alemin yani büyümesini ister, İslam birliği ister, İttihad-ı İslam'ı. O yüzden iman burada çok önemli. İman zafiyetini görüyoruz gene. Yine korkanlardan mesela korkak bir üslup kullananlardan inşallah o şekilde imanın güçlenmesiyle çok çok önemli. İman hakikatleriyle olsun, Kur'an mucizeleriyle.
Bir de bu erteleme işi insanın dünyevi bir şey olduğunda hiç ertelemediğini görüyoruz.
Evet.
Yani kendi menfaatine olan bir durum olduğunda örneğin eğitim hayatıyla ilgili bir sene gecikmeye dahi insanlar razı olmuyor.
Evet.
Yani derslerin bir sene ertelenmesi, bir sene geç üniversiteye girmek bu insanları memnun etmiyor. Çünkü kariyer açısından öncelikli bir plan o ve bir an önce olması gerekiyor. O bitiyor bu sefer işte iş hayatı. Aman askerlik işte bir an önce halledelim, gecikmesin, yapalım. İş hayatına bir an önce girelim, yükselelim. İşte aman geç kalma evladım, evlen, bak yaşın geçiyor. İşte bayanlar için bak çocuk yapma yaşı geldi, geçti, gidiyor.
Süresinin kısıtlı olduğunu düşünüyor ve çabuk hareket etmeye
çalışıyor. Hiç ertelemiyor. Yani bu konular, dünyevi konular hızla yerine getiriliyor. Bir ön plana alınıyor, öncelikli olarak hallediliyor. Ama Allah rızası için yaşamak, Allah rızası için faaliyette bulunmak, ilmi bir mücadele yapmak, bunlar erteleniyor, öteleniyor, arka planlara alınıyor. Evet. Kimi insanlar tarafından, tabii iman zafiyetiyle oluyor bunlar. Bunu iyi bir düşünmek lazım. Evet. Yani dünyevi bir şey olunca insanın bu kadar öncelikli olarak bunu ilgilenmesi, kendiyle ilgili bir şeyi ama Müslümanlar söz konusu olduğunda, Allah'ın dini, İslam söz konusu olduğunda bu kadar geri planda kalan kimi insanların vicdanen bunun muhasebelerini yapmaları gerekiyor. Hayırlı bir faaliyet yapmayı ertelemek, tövbe etmeyi ertelemek, kötülükten vazgeçmekten ertelemek. Tamam. Yani bunlar insanın insana yakışmayan ve Allah katında da hesabını veremeyeceği konular. O yüzden dünya hayatında bunları çok iyi muhasebesini yapıp değerlendirip vicdana bir karar alması gerekiyor insanın. O karar aldıktan sonrası çok kolay zaten. Allah'a yönelecek, karar verecek. Bundan sonra ben hayatımı Allah'ım senin için yaşıyorum. Yani bugüne kadar böyle yaşamış olabilirim. Başka ilahlar edinmiş olabilirim. Başka öncelikler edinmiş olabilirim hayatımda. Ben bundan vazgeçiyorum. Tüm dikkatimi, tüm önceliğimi Kur'an'a, İslam'a veriyorum diyecek. Allah da onun yolunu açacak. Zaten görecek ki o öncelik verdiği konular, kendi dünyevi konuları, kafaya taktığı konular da çok güzel bir şekilde, ama güzel bir hayatla yaşatacağını söylüyor. Çünkü kim ciddi bir çaba gösterirse diyor, salih bir amelde bulunursa, ben onu güzel bir hayatla yaşatırım diyor. Onların zaten çözüldüğünü görecek. Bu çok önemli bir sırdır Kur'an'da.
Yani Allah'tan korkmak gerekiyor, Allah'ı sevmek gerekiyor. Yani sen biraz önce dedin ya, Allah'ı unutmazsa insan, en önemli konusu Allah'ı unutmaması. Hiçbirini unutmaz. Yani ne ölümü unutur, ne cehennemi unutur, ne diğerlerini. Allah'ı unutmamak için de ölümü, cehennemi, Allah'ın tek ilah olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani hepsi birlikte inşallah.
Evet.
Sen de başlarken bugün dedin işte sevgililer günü.
Evet.
Aslında insanlar gerçek sevginin, birçok bir kısım insanlar gerçek sevginin ne olduğunu aslında bilmiyorlar. Mesela senede bir gün sevgililer günü deniyor. Bir gün hatırlama günü. Onun dışında bir kere Allah'ı sevmeyen kimseyi sevemez zaten. Yani önce Allah'ı sevmesi gerekir. Her şeyin başında kendisini yaratan, bütün nimetlerini veren, yoktan var eden, anan yaratmaya devam eden tek ilah olan Allah'ı sevmesi gerekir. Allah'ı seven biri başkalarını sevebilir. Birincisi. İkincisi, sevginin olması için Allah korkusunun olması gerekiyor. Hocamız bunu çok böyle güzel ve derin bir şekilde defaatle anlattı. Şunu söylemişti hocamız. Allah korkusu olmadan sevgi de olmuyor. Çünkü adam egoist demişti hocamız. Bencil. Nasıl sevebilir ki bir insanı yani böyle bir durumda, değil mi? Cimri,
evet.
Egoist, bencil, kıskanç. Bakın bütün bunları Allah Kur'an'da bildiriyor. İnsan diyor zalimdir diyor. Kıskançlığa ve bencilliğe elverişlidir diyor nefsi. Böyle biri başkasına nasıl sevgi duyabilir ki? Sevgisi olabilmesi için Allah'tan korkması gerekir. Allah'tan korkan biri o zaman nasıl olur? Değergem olur, fedakar olur, merhametli olur, sabırlı olur, değil mi? Sevgide sabır gerekiyor. Sevgi bir anlık bir konu değil ki. Yani ete duyulacak bir sevgi olmaz. Yani
evet,
bu ruha duyulacağı ve koruma hissiyle mesela sevdiği kişi yaşlandığı zaman veya yaşlanmasına bile gerek yok. Çok kısa bir zaman geçince sevgilerini kaybediyorlar. Çünkü onu gözünde büyütüyor önce. Sonra eksiklerini, acizliklerini görmeye başlıyor. Herkes aciz. İnsanın kendisi de aciz. O bakımsız halleri, değil mi? Gözünde büyüttüğünün hastalandığını görüyor. Böyle gözünde büyütüyor, sonra huyunun ve karakterinin kötü yönlerini görmeye başlıyor.
Evet.
Onun mesela merhametsiz olduğunu görüyor. Saygısız, evet, sevgisiz olduğunu hissediyor. Değil mi? Sadakatsiz, vefasız olduğunu hissediyor. Öyle olunca bütün sevgisi gidiyor zaten.
Evet.
Yani o, daha doğrusu o tutku, yani başta duyduğu bir şey oluyor böyle gözünde büyütmekten kaynaklanan.
Evet.
Ama Allah korkusu olduğunda, tabii Allah iman edenlere diyor. İyiler iyilere, kötüler kötülere.
Evet.
O zaman işte o hangi hale düşerse düşsün, hastalansa da, yaşlansa da, değil mi? Düşkün bir hale gelse de, hatta acıma hissiyle sevgisi daha da artıyor o zaman.
Tabii, evet.
Ama bunun temelinde Allah korkusu oluyor. Yani Allah'tan korkan biri, yani Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkan biri ancak sonuna kadar merhametli olur, sonuna kadar vefalı olur. Asla bakın terk etmez.
Evet.
Asla bırakmaz, ölesiye bırakmaz yani, değil mi? Senin canın, ciğerin, yani kardeşin, eşin veya neyse işte, sonuna kadar ölesiye onun yanında olursun her zaman. Şimdi neticede hep bakın aynı konuya geliyoruz. Tabii unutmamaktan kasıt Allah'ın varlığını bir kere, yani sürekli Allah'la bağlantı olması gerekiyor insanın. Allah'la sürekli bağlantı olan biri o zaman işte bütün bu saydığımız özellikleri hepsine birden sahip oluyor. Hiçbirini unutmuyor tabii ki. Onları unutmayan biri de Allah'ı unutmuyor tabii ki inşallah. Ama bunu da Müslümanların aslında bir arada olması çok büyük nimet onun için. Allah Müslümanların bir arada olmasını istiyor. Birbirini hatırlatan Müslümanlar oluyor. Değil mi? Böyle mesela burada ortamda oturduk konuşuyoruz. Bakın herkes hatırlatmada bulunuyor. Herkesin söylediği bir hatırlatma oluyor. Allah hatırlatıyor tabii inşallah. Çünkü biz Allah'ın bu emri doğrultusunda hareket ediyoruz. Müslümanlar birlikte olsun diye biz de birlikte oluyoruz Müslümanlarla. Kardeşleri, güvenilir insanlarla, merhametli insanlarla. O zaman işte gerçek anlamda sevgiyi de yaşıyor insan. Gerçek anlamda işte güzelliği de yaşıyor. Her şeyi yaşatıyor Allah. Güzel bir hayat da yaşatırım diyor. Böyle olabiliyor ancak. Ama Allah'ı unutmamakla oluyor bu. Onun için işte iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk olsun ayetinin gereği de Müslümanların bunu herkese de anlatması gerekiyor ve mücadele gerekiyor. Biraz önce Mehmet de çok önemli bir konuya değindi. Günümüzde bir kısım insanların korkaklıklarına şahit oluyoruz. Hatta Müslümanım diyenler arasında da değil mi? Böyle PKK'dan ödü patlıyor. İşte şöyle ödü patladığı için de korkudan verelim gitsin ne yaparlarsa yapsın alsın gitsin diye bir şeye giriyor. Tabii bu neden kaynaklanıyor? Şirk mantığından yani Allah'ın gücünün dışında müstakil güçler var. PKK da bunlardan biri. Aman bana zarar gelmesin, aileme zarar gelmesin. Halbuki Allah ayette ne diyor? Yani evlerinizde bile olsanız diyor, devrilecekleri yere, devrilecek olanlar giderler, ölecekleri yere giderlerdi diyor. Yani bu kendisinin bir riske girmesini veya korunmasını sağlamıyor. Veya yüksekçe yerde tahkim edilmiş çatılarda olsanız bile ölüm sizi gelip bulur diyor. Ama müthiş korkuyorlar. Yani felç oluyorlar böyle korkudan. Bir türlü bir şey söyleyemiyor. Yani Türkiye'nin birliğini savunamıyor. İşte bir fikri mücadele yapamıyor. Ya siz yanlış yoldasınız diyemiyor. Hatta Kur'an'da Darwinizm de var demeye başlıyor korkudan böyle. Değil mi? Alın gidin bölünsün Türkiye şeyine girmişler böyle bir kızım bu yani şeyden. Neden? Hep aynı şey var temelde. Allah'ın tek güç olduğunu unutulması. Sen dedin ya biraz önce İsrail evet. İşte Amerika izin verir mi? İsrail Amerika Allah'ın görüntüsü zaten yani bunda da Allah'ın yarattığı bir görüntünün içerisinde yaşıyoruz. Biz algılarımızla muhatabız. Yani maddenin aslına hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Dışarıdaki maddenin aslının ne olduğunu biz bilmiyoruz. Zaten karanlık, ışık yok, ses yok. Bunu biliyor, bilim söylüyor bize. Beynimizin içerisindeki görüntünün içerisinde, o görüntünün içerisinde müstakil güçler atfetmek çok akılsızca olur. Yani Amerika'nın, İsrail'in veya işte insanların, evet. Bize karşı insanlar toplandılar dediğinde değil mi? Müslüman ne diyor? Ya bütün dünya bakın toplanmış olsa sana karşı Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir diyor inşallah.
Evet, inşallah.
Önce gölgeyi yarattım, güneşi de ona vesile kıldım diyor böyle.
Evet, yani Allah her şeyi sebepleri yani dediğin gibi bakın sebep sonuç gibi görünen şeyler birbirine yakın yarattığı için ilaç alıyorsun baş ağrın geçiyor, ilaçla baş ağrısı birlikte yaratılıyor ama ikisi de ayrı ayrı yaratılıyor Allah tarafından. İnsan tabii hep ilaca bağlamaya meyalet duyuyor ama orada imtihan orada yani orada Allah'ı hatırlayıp her ikisini Allah'ın yarattığını, gücün Allah'ın olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama her şeyde bu günlük olaylar, büyük olaylar değil sadece böyle. Hani hep hastalıkta bir ölüm olduğunda insanlar Allah'ı hatırlıyor genelde. Zor durumda kaldığında her an Allah'ın hatırlanması gerekiyor. Ya kendimiz için de bu. Biz hani kimse müstahane değil diye anlatıyoruz ama yani öyle biz Müslüman hata yapar, tövbe eder, tekrar hata yaptırabilir Allah, tekrar tövbe eder samimi olarak. Sadece ısrar etmeyenlerdir diyor Allah inşallah. Bir ölene kadar imtihanımız var inşallah. Hatalarla ve şeylerle ne hatasına üzülüyor ama ne de başarısına sevinip kendinden biliyor onu Müslüman. Allah bizim böyle olmamızı istiyor. Umutla korku arasında Allah bir o tarafa bir o tarafa getirip insanı böyle deneyerek eğitiyor inşallah. Deneyerek ve eğiterek inşallah. Rab sıfatı var çünkü Allah'ın. Biz burada eğitim görüyoruz yani eğitim yeri inşallah.
İnşallah.
Evet. Her an eğitim değil. Mesela yemek yerken bile mesela o yemeği bir kişi yapıyor mesela ona mesela sadece o kişiye teşekkür edebiliyor bir kişi veya işte sen de olmasan biz ne yiyecektik gibi bir ifade kullanabiliyor. Halbuki o an Allah yaratıyor yani. Hem o yemeği o an yaratıyor. Ağzındaki tadı Allah yaratıyor. O doygunluk hissini o an Allah yaratıyor. Yani biz her an dileniyoruz. Orada da şükretmemiz gerekiyor. Allah şeytanın Allah'ını şükrederseniz arttırırım diye bildiriyor. Gerçekten yani şükret, orada şükretsen Allah'a şükretsen Allah'ın ne güzel nimet yarattığını doyuruyorsun elhamdülillah desen hem daha çok zevk alırsın hem sonrasında da görürsün ki yemekleri gerçekten güzelleşiyor. Daha güzel yemekler oluyor. İşte bulunduğun eve mesela Allah'ın ne güzel evde beni tutuyorsun, koruyorsun mesela sıcak bir ortam var veya işte yağmurdan korunuyoruz. Bunları tefekkür etsen düşünerek değil mi? Düşünen bir topluluğa Allah dikkat çekiyor. Sürekli düşünmek gerekiyor o yüzden. O zaman daha da güzel evler nasip ediyor Allah. Kıyafetler mesela her gün mesela ülfet haline gibi nasıl olsa giyiniyorum gibi değil de Allah o an o kıyafetini yaratıyor. İşte ütülenmiş, temiz bir şekilde. Ona yine teşekkür etsen, şükretsen Allah'a. Yine daha güzel kıyafetler Allah nasip ediyor. Ama tabii amaç edinmiyorsun bunların hiçbirisini. Sadece Allah rızası için kullanmak için sen orada yemeğini yiyorsun, güç almak için. O yönde düşündüğünde hep bir ecir olmuş oluyor. Yoksa hayvan da sonuçta yemek yiyor, içiyor, işte yemeğini yiyor, uyuyor, yatıp kalkıyor. Fazla bir farkın olmuyor baktığında, dıştan baktığında. Ama Müslümanın farkı işte burada olmuş oluyor. Allah rızası için yaşıyor ve takva olarak üstün olmuş oluyor inşallah. Evet,
dediğin gibi mümin insanlar sürekli Allah rızası için yaşıyorlar. Çünkü ahiretini kazanmak istiyor. Evet. Ben hem dünya hayatı Hem de ahiret için çok küçük bir örnek vermiştim daha önceki programlarda. Yine aynı örneği vermek istiyorum. Mesela kendimizi bir yarışma programında düşündük. Yarışma programının ödülü de çok büyük miktarda bir para.
Evet.
Şimdi oradaki yarışmacı sunucuyu şuurlu bir şekilde dikkatlice dinliyor. Ve tamamen kısıtlı vaktini çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor. Aynı şekilde Allah'ın da istediği bize Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Çünkü orada neden hayata geldiğimiz bize kurallarıyla her şekilde bir ayetleriyle açıkladı. Bizim de şuurumuz açık bir şekilde Allah'ın varlığına birliğine inanarak ve onun kuralları doğrultusunda ahiretimizi kazanmak için Allah rızası için yaşamamız gerekiyor inşallah.
İnşallah. Evet.
Şimdi sürekli Allah'la bağlantı olabilmek için de Allah bizim için değil mi dua etmemizi söylüyor. Çünkü dua değil mi? İnsan sürekli Allah'la bağlantı olması demek. Yani Allah'ı unutmaması demek. Ya dua eden insan, sürekli dua halinde olan insan tevekkülü de artar. Sürekli Allah'tan ister. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilincinde olur. Çünkü Allah bir ayetinde buyuruyor ki şeytan Allah'a sanırım. Duanız olmasaydı Rabbin size değer verir miydi diyor. Değil mi? Allah orada ölçü kılmış. Evet. Demek ki insan sürekli her şeye, her olaya mesela dua etmesi lazım. Hani dua edebilmesi için de Allah yine dua etmesi lazım. Çünkü tek güç sahibi Allah. İnsanın kendine karşı insan bir gücü yoktur. Tüm ilim sahibi Allah, bütün ilimlerin sahibi Allah. Allah dilediği kadar kuluna o gücünü veriyor. Dilediği kadar ilminden veriyor. Dilediği kadar ilminden indiriyor. İşte kul da sürekli Allah'a dua edip acizliğini bilecek. Çünkü Allah ayette biliyor şeytan Allah'a sınır. Ey insanlar, siz Allah'a karşı olan fakirler sizsiniz diyor. Allah ise geni, zengin olanlar, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır diyor. Yaklaşık olarak söylüyorum inşallah. Çünkü tüm mal mülkün sahibi Allah, bütün ilim sahibi Allah, güç sahibi Allah. O yüzden insan sürekli hep dua etmesi gerekiyor. Mesela bir ayetinde Allah şöyle bildiriyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Rabbiniz dedi ki bana dua edin, size icabet edeyim. Değil mi? Allah bildiriyor. Yani bana dua edin diyor, ben de size o duanızı yerine getireyim. Yani Allah evet, mutlaka her an duaya icabet eden. Çünkü Allah insana şah damarından daha yakındır. Yani onun kalbine geçenleri, işte bilinçaltına geçenleri, kafasında kurgulayan hepsini, çok insandan hepsini biliyor. Çünkü o olayları, o an bütün olayları meydana getiren, yaratan Allah. Biz imtihana tabi tutulduğumuz için o dönemde ne yaşıyorsak sürekli Allah'tan dua edip, değil mi? Allah'ım işte senin yolunda daha başarılı kıl, işte aklımı aç, imanımı arttır, değil mi? Yani mümin olarak canımı al, evet, değil mi? Sürekli insan böyle bir, hep dua etmesi lazım. Allah'la bağlantıyı hiç koparmamak lazım. Çünkü Allah bir ayet ne bildiriyor ki şeytan Allah'a sınırım? Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Değil mi? Ya yani sürekli içten Allah'a dua etmek lazım. Yani belirli bir, onun belirli bir şartları yok veyahut da belirli bir vakitleri yok. Her an olabilir, her yerde olabilir, nerede olursa olsun. Çünkü Allah sürekli kulunu görüyor, sürekli işitiyor. Size şah damarınızdan daha yakının diye bildiriyor Allah. Dolayısıyla ya dua samimiyetle çok önemli. Yani samimi bir şekilde Allah'a içten yalvara yalvara her şey için dua etmek lazım. Allah da o zaman o ilmi verir, o başarıyı verir, her şeyi verir. Çünkü bütün güç sahibi Allah. Her şey Allah'ın dilemesiyle gerçekleşiyor inşallah.
Evet, son bir şey ekleyeceğim. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Biraz önce aşktan ve sevgiden bahsettik. Değerli hocamız Adnan Oktar'ın da sevgiyle ilgili bir söz var, onu okumak istiyorum. Sevgiyi yaşamak Allah'a aşka dayalıysa o aşk makbuldür. Eğer Allah aşkına dayalı değilse o hiçbir şeydir. Onun aşkla, sevgiyle, muhabbetle alakası yoktur. Söyleyen de yalan söylüyordur. Allah aşkına dayalıysa aşktır o.
Tabii, İnşallah. Doğru söylüyorum. Çünkü gerçekten Allah'tan başka varlık yok. Bize her saniye her şeyimizi veren Allah. O yüzden biz Allah'ı çok seviyoruz. Evet. Allah bizim değil mi? Sahibimiz, bizim velimiz, bizim her şeyimiz Allah. Onun için bunun bilincinde olan Müslüman zaten Allah'ı sevmekten başka diğer yarattığı, kendisine sahip olduğu her şeyi de Allah'ın verdiğini bilir. Evet. Ve Allah'ı derin bir aşkla sever. Bugün de yayınımızın sonuna geldik inşallah. Yarın aynı saatte sizlerle birlikte olacağız inşallah. İnşallah bizden sonra da Sayın Adnan Oktar hocamız canlı yayında olacak. Hepinize hayırlı akşamlar.